Orta Asya'dan Balkanlara Türk Dünyası.
Merhaba kıymetli dinleyiciler. Orta Asya'dan Balkanlara Türk Dünyası başlıklı yayınımızla tekrar birlikteyiz. Ben İlker Limon.
Ben Taner Karakuzu.
Yayınımıza hoş geldiniz.
Sefalar getirdiniz.
Kaldığımız noktadan alacak olursak Bizans dönemine incelemiştik. Dolayısıyla bu programımızda 14. ve 16. yüzyıllar aralığında Türklerin Balkan coğrafyasına bıraktığı izleri tartışacağız. Osmanlı öncesinden başlayarak özellikle 6. yüzyıldan itibaren Türk kavimlerinin Peçenekler, Uzlar, Kıpçaklar gibi kavimlerin Balkanlara inişinden Sarı Saltuk gibi derviş, gazi karakterlerin yarattığı ortak kültür ve Osmanlı Devleti'nin 14. yüzyılda Rumeli'ye geçişiyle birlikte Edirne ve Edirne üzerinde de birer uzun köprülü olarak uzun köprünün stratejik rolüne yer vereceğiz bu programda. Ayrıca bunun ardından Sırp Sındığı, Çirmen, 1. Kosova, Nibolu gibi dönüm noktasını oluşturan savaşlara en nihayetinde de Mimar Sinan, Sokollu Mehmet Paşa, Gazi Hüsrev Bey, Rüstem Paşa gibi önemli şahsiyetlerin bölgede bırakmış olduğu kalıcı izlere yer vereceğiz. Bunun yanı sıra farklı anekdotlardan, seyahatname alıntılarından, vakıf kayıtlarından yine çeşitli kaynaklardan elde ettiğimiz bilgiler ışığında size bu haftaki programımızı sunacağız. Balkanların bu tarihine katkı sunan bir program olması dileğiyle.
İlker, istersen bu programımıza geçtiğimiz haftalardan kısa bir alıntı yaparak başlayalım. Erken dönem Türk göçleri ve Osmanlı öncesi dönemde Türkler hakkında, Balkanlardaki Türkler hakkında kısa bir özet geçer misin birkaç cümleyle bize?
Balkan Yarımadası, Batı ve Doğu dünyası arasında jeopolitik bir köprü olmasıyla birlikte tarihin her döneminde ilgi odağı olduğunu söylemiştik. Avrupa içlerine açılan büyük ticaret yolları, Tuna ve Sava gibi önemli nehir hatları, Adriyatik ve Ege Denizi'nden deniz ulaşımı ve daha birçok önemli husus sebebiyle bölgenin çok sayıda göçebe ve yerleşik tarafından çekim merkezi haline geldiğini görmüştük. 6. yüzyıldan itibaren Doğu Avrupa bozkırlarından Karadeniz'in kuzeyine hakim olan çeşitli Türk boyları kademeli olarak Tuna'nın ötesine geçmiş ve farklı bölgesel beyler veya Bizans devletiyle ilişkiler geliştirmişlerdir.
Ben buraya bir katkı sunmak istiyorum. Özellikle Peçenekler Bizans belgelerine Fatzinak olarak anılır ve 9 ve 11. yüzyıllarda Balkan nehir hatlarını kullanarak sık sık akınlar düzenledikleri bilinir. Uzlar yani Oğuzlar ve Kıpçaklar ise Karadeniz'in kuzeyindeki geniş bozkırları ve Dobruca bölgeleri mesken tutmuş, kimi zaman Eflak ve Boğdan prastikleriyle ittifak ilişkilerine girmişlerdir. Bazı tarihçiler Kutrigurulların 7. yüzyılda ilk Bulgar Hanlığını kurarak Han ünvanı ve 12 hayvanlı Türk takvimi gibi Türk geleneklerini Balkan topraklarına taşıdığını, bunun yerli halk nezdinde Türk unsuruna aşinalık oluşturduğunu vurgular. Yine burada ilginç bir anekdota değineyim. Bizans kronikçilerde Tuna'yı aşan atlı kavimler olarak anılan Peçenek Kuman dalgasının yerel Slav prensikleriyle bazen müttefik, bazen rakip ilişkileri kurduğuna dair ayrıntılar söz konusudur vesikalarda. Bu sürekli temas Osmanlı öncesi dönemde Balkanların tamamen kapalı bir dünya olmadığını göstermesi bakımından oldukça mühim bir ayrıntı olarak geliyor. Şimdi istersen İlker, sohbetimize Sarı Saltuk yani derviş, gazi kültürünün ilk izleriyle başlayalım. Sarı Saltuk kimdir?
Sarı Saltuk ya da Sarı Saltuk olarak anılan şahsiyet 13. yüzyılda yaşadığı kabul edilen bir derviş, gazi tipolojisidir. Moğol istilasından kaçan Türkmen gruplarıyla birlikte Anadolu'dan çıkarak o gün Bizans toprakları olan Dobruca bölgesine yerleşmiş. Burada geniş bir etki alanı oluşturmuş. Bunun hakkındaki en önemli bilgiler Saltukname adlı destansı eserde ve daha sonraki dönemin önemli gezgini Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde yer aldığı görülmektedir. Evliya Çelebi, Sarı Saltuk'un Balkanlar'da 7 ayrı yerde bulunduğuna dair sahnelerden söz eder. Bu alıntıya göre Bulgar, Eflak, Tatar, Rus ve hatta bazı Slav toplulukları tarafından kutsal kabul edildiği, kimilerinin onu hatta aziz olarak saydığını kaydetmektedir. Bu menkıbeler ve hikayeler Sarı Saltuk'un sıradan bir önderden öte Balkanların yerli halkıyla çok yönlü bir etkileşim kurduğunun da kanıtıdır. Sarı Saltuk'un Balkanlarda yarattığı etki üzerine biraz konuyu genişletmek istiyorum Taner. Bu hususta bize biraz katkı sunabilir misin lütfen?
Tabii öncelikle derviş gazi kimliğinin ne olduğu üzerine durmak gerekti. Sarı Saltuk tipik bir gazi derviş örneğidir. Elinde kılıçla fetihlere katıldığı gibi diğer yandan inanç ve hoşgörü öğretileriyle yerel Hristiyan ahaliyi de etkilediği anlatılır. Bu karma kimliği Balkan toplumlarının kültürel farklılıklarına rağmen ortak bir sevgi bağlamı etrafında birleşmesini kolaylaştırmıştır. Yine Sarı Saltuk, Saltuknamede onun ejderha öldürdüğünden, farklı kimliklere bürünerek halkı koruduğundan ve çeşitli mucizeler gösterdiğinden söz edilir. Bu efsaneler Balkanlardaki sözlü kültürde yüzyıllar boyunca yan kalmıştır. Balkanların İslamlaşması sürecinde katı bir dil dayatması yerine Bektaşi, Halveti gibi tarikatların sosyal esnekliği öne çıkmış, Sarı Saltuk'u referans alan dervişler halka yardım ettiği, kardeşçe yaşamayı ve ortak şenlikler düzenlemeyi benimsemişlerdir. Bu yaklaşım bölgedeki keskin dini çatışmaların nispeten az yaşanmasına katkıda bulunmuştur. Sarı Saltuk ve Balkanların ortak mirasını nasıl değerlendirirsin İlker?
Sarı Saltuk'a atfedilen keramet ve menkıbeler yerel Hristiyan aziz kültlerine kısmen örtüşmekte olduğunu biliyoruz. Dobruca, Eflak, Boğdan, Makedonya ve Bosna gibi farklı coğrafyalarda ortak bir inanç kahramanından bahsediyoruz aslında. Dolayısıyla bu kahraman figür yerli halkın Osmanlı ve Anadolu tasavvuf geleneğiyle temasında kolaylaştıran bir yapıya bürünmüştür. Derviş tekkelerinin yaygınlaşmasına psikolojik bir zemin hazırladığını çıkarımında bulunabiliriz aslında. Osmanlı Devleti 14. yüzyıl ortalarında Rumeli'de kalıcı olmaya başladığı zamanlarda Sarı Saltuk gibi derviş gazilerin açtığı yoldan ilerlemiş ve bu istikamette uzlaşı politikasıyla yerel soylular ve halkla çatışma yerine işbirliği yolları aranmıştır ve yine burada çıkış noktası olarak bu yaklaşım bulunmaktadır. Bölgede kurulan Bektaşi ve Halveti zaviyeleri hoşgörü ve yardımlaşma ilkelerini senin de söylediğin gibi öne çıkaran ve bu da Osmanlı idaresine karşı büyük çaplı direnişlerin önemli ölçüde azalmasına veya bu tip direnişlerin olmasına engel olacak şekilde gerçekleştiği görülmektedir. Osmanlı Rumeli'ye adım atarken fetihler gerçekleştirmişti Taner. Bu anlamda bize neler söyleyeceksin?
Aslında Osmanlı'nın ilk adımlarını şu şekilde tanımlarım. Özellikle Orhan Gazi döneminde Bizans'taki takt kavgalarından yararlanarak Rumeli kıyılarına akınlar düzenlemiş. Nihayet 1352 yılına geldiğimizde Orhan Gazi'nin oğlu Süleyman Paşa Bizans'tan Çimpa Kalesi'ni alıp orada kalıcı bir mevzi elde etmiştir. 1354 yılında meydana gelen büyük depremde surları yıkılan Gelibolu'nun Osmanlılarca ele geçirilmesi Rumeli'nin fethinin esas başlangıç noktalarından biri olarak kabul edilir. Boğaz hattını denetleyen Karis Beyliği'nin de Osmanlı'ya katılmasıyla Anadolu'dan Rumeli'ye gelecek yörük ve konar göçer topluluklar için lojistik kolaylık sağlamıştır. Bu doğrultuda İlker önemli bir figür hakkında bahsedelim. Süleyman Paşa hakkında dinleyicilerimize biraz bir bilgi verir misin?
Tabii memnuniyetle. Süleyman Paşa, Gazi Süleyman Paşa veya Süleyman Gazi olarak bilinen söz konusu şahsiyet, Osmanlı Padişahı Orhan Gazi ve Nilüfer Hatun'un büyük oğludur. Dolayısıyla Osmanlı Devleti'nin Rumeli'ye başka bir deyişle Avrupa'ya geçişinin öncüsü ve sembolü olan bir şahsiyettir. Rumeli Fatih olarak da bilinen Süleyman Paşa ilk defa Gerede'de yönetici olarak hizmete başlamış, İzmit, Göynük ve Mudurnu civarında da kendisine tımar olarak verilmiştir. İznik ve İzmit fetihlerine katılmış, fethinde büyük rol oynadığı Karasioğulları Beyliği'ne bey tayin edilmiştir. Sırplara karşı Bizans'a yardıma giden Osmanlı kuvvetlerinden kumanda etmiştir. Rumeli'ye geçerek Selanik'i Sırplardan almış ve Bizanslılara vermiştir. Rumeli'ye ikinci geçişinde Bulgarları ve Sırpları Dimetoka Muharebesi'nde yenmiştir. Bu harekatlarında Çimpe Kalesi kendisine üs olarak verilmiştir. Gelibolu başta olmak üzere Marmara'nın batı kıyılarındaki şehirleri ele geçirdiyse de Bizanslılarla yapılan anlaşma mucibince buraları daha sonra boşaltmıştır. Eretna Beyliği'nin beyi olan Alaaddin Eretna'nın ölümünden sonra bölgede doğan karışıklıktan faydalanarak Ankara'yı zapt etmiştir. Bizans'ta imparator değişikliği üzerine dikkatini yeniden Trakya'ya yöneltmiştir. Üçüncü geçişinde Biga'da topladığı ordularını Çardak Limanı'nda gemileri yan yana koyarak Çanakkale Boğazı'ndan geçmiştir. Bolayır'da kendisine üsedinerek artık Osmanlı'nın Rumeli'de yerleşmesine dönük bir politika izlemiştir. Anadolu'dan getirdiği Türkmen ailelerini Rumeli'de kurduğu köylere yerleştirerek daha önceki harekatlarında yapılan keşifler ve edinilen bilgiler doğrultusunda Gelibolu Yarımadası'na kısa bir sürede Osmanlı yönetimine katılmasını sağlamıştır. Daha sonraki fetihler için hareket noktası olarak burayı kendisine yer edinmiştir. Peki sen buraya katkı sunmak ister misin?
Tabii İlker, bu yıllar biraz ayrıntılayalım Süleyman Paşa'nın yaşadığı dönemi. Bir görüşe göre 1360'ta Bolayır ile Sevdi Kavşağı arasında Doğanlı avlanırken atından düşerek ölmüş. Cenazesi vasiyeti doğrultusunda Bolayır'da imareti civarında yaptırılmış olduğu türbeye defnedilmiştir. Kendisi için daha önce yaptırdığı türbe boş olarak Yenişehir, Bursa'da bulunmaktadır. Yine Aşk Paşazade tarihi ölüm tarihini 1356 olarak verirken anonimler tarihi 1357 olarak nakletmektedir. Ruhi'nin verdiği yıl 1356 civarına tekabül eder. Bizanslı tarihçilere baktığımız zaman Süleyman Gazi'nin ölümünün kardeşi Şehzade Halil'in esir edildiği 1350 yılından kısa bir süre sonra gerçekleştirdiğini yazmakta. Bursa, Yenişehir, Göynük, Geyve, Akyazı, İzmit, İznik ve Gelibolu'da imaret, cami, medrese, kervansaray, mektep ve mescid gibi eserler inşa etmiştir. Bu eserlere de baktığımız zaman aslında 1300'lü yılların ortalarına tekabül ettiği de dikkatlerden kaçmıyor.
Şimdi gözümde canlandı da Taner, öğrencilerimizi Gelibolu Tarihi Yarımadası'na ziyarete götürürken Süleyman Paşa'nın Bolayır'daki türbesinde ziyaret ediyoruz.
Bu gezileri ben de çok önemsiyorum İlker. Özellikle Doğa ve Spor Topluluğumuzun yapmış olduğu Türk Gençleri Kahramanlarını Tanıyor etkinliklerinin başında ecdadımızı yad etmek için Gelibolu Yarımadası'na gideriz. Bu mutlaka ilk durağımız Bolayır'da Süleyman Paşa'nın türbesi olur. Bu sayede özellikle Türkiye'nin diğer bölgelerinden veya Balkanlardan gelen öğrencilerimiz aslında tarih açısından önemli şahsiyetleri yerinde öğrenme fırsatını görüyorlar. Bu doğrultuda bu tür etkinlikleri olarak devam etmesini istiyorum.
Aynı zamanda dinleyicilerimize de Süleyman Paşa'nın türbesini hatırlatarak eğer yolları düşerlerse ziyaret etmelerini naçizane tavsiye etmiş olalım.
Aynı zamanda tek Süleyman Paşa'nın değil, Namık Kemal'in de naaşı aynı yerleşkeyi içinde yatmakta.
Evet, Edirne'nin fethine ve Lale Şahin Paşa'ya burada yer vermek istiyorum. En kritik atılım 1361'de Edirne'nin fethiyle gerçekleştirildiğini söylesem sanırım yanlış olmaz. Dolayısıyla söz konusu bölgede Trakya'nın en önemli kentlerinden biri olan Edirne, Osmanlı bölgesinde uzun vadeli bir yönetim kurma niyetini açıkça sergilemiş olur. Lale Şahin Paşa, Edirne'yi askeri garnizon olmaktan çıkarıp tımar sisteminin uygulanacağı bir beylerbeyi merkezine dönüştüren şahsiyettir. Güncel çalışmalar 1362 ve 1363'teki vergi kayıtlarında Osmanlı arşiv belgelerine yansımaya başladığı görülmektedir. Dolayısıyla Edirne 1453'te İstanbul fethine kadar fiilen Osmanlı'nın başkenti konumunda olmuş. Burada inşa edilen eski cami ve Muradiye Külliyesi erken Osmanlı mimarisinin Rumeli'deki örnekleri arasında görülmektedir. Edirne'nin fethini biraz genişletmek istiyorum. Taner, bu hususta bize biraz bilgi verir misin acaba?
Tabii İlker. Öncelikle fethi öncesine bir duruma bakalım. İonos Paiologos ve 6. İonos arasında mücadeleler sırasında yani 1342-1343 yıllarında Aydınoğlu Umur Bey 6. İones'in müttefiki sıfatıyla Trakya'ya geçmiş ve Edirne tekfurunun hücumlarına karşı koymuştur. 1352'de yine 6. İones'in müttefiki olarak Trakya'ya geçen ve Bulgar-Sırp kuvvetlerini bozguna uğratan Osmanlı Şehzadesi Süleyman Paşa 6. İones'in kuvvetlerine Edirne'de katılmıştır. Bu hadise Osmanlıların ilk defa Edirne ile ilgilenmesine yol açmıştır. Osmanlıların burayı hangi tarihte fethettikleri o da aynı şekilde az önce de belirttiğimiz Süleyman Paşa örneğindeki gibi
çok da net değildi. Bu hususta 1361, 1362, 1367 ve 1369 gibi değişik tarihler ileri sürülmüştür. Bunlar arasında Edirne'nin daha Orhan Gazi'nin sağlığında oğlu Murat ile Lala Şahin'in sistemli bir fetih siyaseti sonucu 1361 yılında ele geçirdiği görüşü ağırlık kazanmaktadır. Ancak şehir metropoliti Paiokapus'un 1366 yılına kadar bu sıfatla Edirne'de bulunduğunu gösteren bir mersiyeye dayanılarak fetih tarihinin 1366'dan sonra gerçekleşmiş olabileceği de belirtilmektedir. Edirne'nin fethi Balkanlar ve Avrupa tarihi için bir dönüm noktası teşkil ettiği gibi İstanbul'un fethini de kolaylaştırmıştır. Rumeli'nin fethi için bir hareket üssü olarak kullanılan Edirne'de Yıldırım Beyazıt İstanbul'u muhasara hazırlıkları yapmış ve İstanbul üzerine buradan yürümüştür. Edirne asıl önemini Yıldırım Beyazıt'ın ölümünden sonraki Şehzadeler Mücadelesi sırasında kazanmıştır. Nitekim Ankara mağlubiyetinin ardından Emir Süleyman hazine ve devletin resmi evrakını alarak Edirne'ye gelmiş ve böylece devlet merkezi Edirne olmuştur. İlker, bu dönemde Balkanlara ait diğer önemli savaşlar hakkında bizlere özet bir bilgi geçerlisi.
Osmanlı'nın Balkanlara doğru ilerlemesinde sıklıkla anılan savaşlardan birincisi kuşkusuz 1364'te Sırp Sındığı Savaşı'dır. Meriç Muharebesi olarak da anılmaktadır. Macar Kralı 1. Lajos'un önderliğindeki Haçlı İttifakı Osmanlı İmeriş Nehri kıyısında bir baskınla yok edeceğini düşünürken tam tersi bir bozguna uğramıştır. Şövalye kaynaklarına göre Osmanlı akıncılarının gece baskınıyla çadırları ateşe verilmiş, sabah olduğunda birçoğunun Meriç'in sularında boğulduğu şeklinde kayıtlar söz konusudur. Bunu 1371 Çirmen Muharebesi izler ki yine Meriç'te gerçekleşmiştir. Makedonya'daki Sırp prenslikleri bu savaşta bozguna uğrar. Ardından 1389 1. Kosova Savaşı yine Osmanlı tarihinin en büyük dönüm noktalarından birisidir. Sultan 1. Murat savaş alanında Miloš Obilić tarafından şehit edilmiştir ve Osmanlı ordusu Sırp-Bosna ittifakını dağıtmıştır. Nibolu zaferi 1369 yılında ise Macar Kralı Sigismund ve Fransız şövalyelerinin katıldığı geniş bir Haçlı ordusunun Osmanlı karşısında bir kez daha hüsrana uğramasıyla sonuçlanmış bir muharebedir. Son olarak 1444 Varna Savaşı ile Balkanlardaki son büyük direniş hamlesi kırılmış. 2. Murat söz konusu muharebede kazanmış olduğu zaferle Osmanlı'ya bölgesel hakimiyet kapılarını tümüyle açmıştır.
Şimdi İlker, bu savaş döneminde genel hatlarıyla ele aldık. Biraz Edirne ve Uzunköprü'nün üzerinde durmak istiyorum. İdari ve bayındırlık devri olarak niteleyebileceğimiz bu Edirne'nin kurumsal yapısının derinleştiği bir dönem olarak karşımıza çıkıyor. Bu doğrultuda bizlere ne ifade edersin?
Yani genel kanı üzerine duracak olursak 1361 sonrasında Edirne'nin Osmanlı hakimiyetinin geçmesini milat olarak alırsak Osmanlı Rumeli stratejisinin komuta merkezi haline geldiğini söyleyebiliriz. Yalnızca askeri sevkiyat değil, vakıflar aracılığıyla sosyal hizmetler yani imaret, medrese, hamam ve benzeri gibi hizmetler ve aynı zamanda tımar defterleriyle köylünün vergilendirmesi, Ortodoks kilisesiyle ilişkilerin düzenlenmesi gibi konular yine burada yönetilir hale gelmiştir. Lale Şahin Paşa ve daha sonra da 1. Murat döneminde görev alan beyler uzlaşı politikası gereği yerel feodal beyleri Osmanlı'nın tıvan sistemine dahil etmişlerdir. Bu bağlamda bazı Sıva ve Bulgar aristokratların Osmanlı'ya harp hizmeti karşılığında küçük tımarlar vermeleri dahilinde söz konusu durum kayıt altına alınmıştır. Taner, burada Uzunköprü'nün de biraz söz konusu coğrafyadaki öneminden bahsetmeni rica etsem.
Tabii ki dedim, döndüğünce ifade etmeye çalışayım. Hem doğduğumuz, hem yaşadığımız, hem de çalıştığımız şehir Uzunköprü bizler açısından son derece önemli. Öncelikle Edirne'den Ege kıyılarına, oradan Anadolu'ya uzanan hattın en kritik aşaması Uzunköprü diye anılan Cisri Ergene olarak karşımıza çıkar. 2. Murat döneminde başlar ve yaklaşık 1443-1444 yıllarında tamamlandığı tahmin edilmekte. Köprü 1392 metrelik uzunluğuyla dönemin Avrupa rekorları arasında sayılır. Meşhur tarihçi Hammer'e göre böylesi uzun bir köprünün taş kemerleriyle Meriç Nehri'nin
kollarını aşması Osmanlı bayındırlık anlayışının ulaştığı boyutu gösterir demektedir. Yine dönemin önemli seyhalarından birisi olan Betrandon'a göre 15. yüzyılda bölgeye geldiğinde bu köprüyü geçmek, geniş bir ırmak yatağını kat etmek ne kadar uzun sürüyor ifadesini kullanır. Edirne'ye doğru yaklaşan ticaret kervanları burada inşa edilen harp ve kervansaray, konaklar, pamuk, hububat, dericilik, ürünler, gümbanlar Anadolu ile Balkan şehirleri arasında el değiştirir. Uzun köprü zamanda kendi çarşısı pazarı olan verimli toprakları ile çevrili bir yaşam alanına dönüş. Yine kroniklere baktığımız zaman tüccarların Ergene'den geçince Edirne yolu rahattır, sular ardımızda kalmıştır dediği kayıtlarda sıkça karşımıza geçer. Tarihi uzun köprün UNESCO kültür geçici mirasında ve şu an bildiğin üzere restorasyon işleri devam ediyor. Oldukça kapsamlı bir restorasyon var. Uzun köprü ile ilgili ilginç bir anekdot olarak Osmanlı'nın Rumeli'de kurduğu ilk şehir olarak karşımıza çıktığı noktasını da dinleyicilerimize hatırlatmak istiyorum. Peki şimdi bu doğrultuda kent köprü etkileşiminin sosyal boyutuyla ilgili neler ifade edersin?
Uzun köprü yalnızca askeri ya da ticari bir geçiş noktası olmakla kalmamış, aynı zamanda etrafında kurulan yerleşim yerleriyle, mahallelerle, cami, medrese, zanaatkar çarşılarıyla da Osmanlı kasaba yapısı hakim kılınmış bir yer olarak karşımıza çıkmaktadır. Vakıf defterlerinde civar köylerin mahsullerinin orada pazarlanarak Edirne pazarına taze ürün sağladığına ilişkin detaylar görülmektedir. Hatta Arnavut, Slav, Türk ve Rum köylerinin aynı pazarda buluştuğuna dair de anekdotlara rastlanmaktadır. Köprünün çok kültürlü bir kesişim alanı yarattığı da buradan söylemek mümkündür. Diğer bir yandan Osmanlı Devleti buradaki vergi gelirleriyle Edirne surlarının bakımını, cami, han ve hamam onarımlarını buradan finanse ettiğini kayıtlarda rastlamaktayız. Yani bir nevi bölgesel bir ekonomik döngünün oluşmasına katkı sunduğunu söylemek mümkün. Taner, biraz da Balkanlardaki hoşgörü kültüründen bahsedelim.
Öncelikle İlker 14. yüzyıl sonu ve 15. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti Rumeli uzlaşısını dervişler sayesinde sosyal gücünü kullanarak pekiştirdi. Burada Bektaşi, Halveti ve Bayrami tarikatları uç bölgelerde zaviye kuran, yine yerel halkla iç içe yaşayan dervişlerle tanındı. Bu yöntem dini baskı yerine kültürel ve inançsal bir yol olarak adlandırdığımız Balkanların bu süreci kabul aşamasını oldukça kolaylaştırmıştır. Arnavutluk ve Makedonya'da Bektaşilik esnek yapısı sayesinde kısmen Hristiyan ritüellerle kaynaşmış göründüğü birçok düşünür tarafından ifade ediliyor. Yine Sarı Saltuk menkıbeleri ise bu tarikatlara psikolojik bir avantaj sağladığını vurgulamam gerek. Sarı Saltuk'un yerli halk tarafından da aziz olarak kabul edildiğini az önce defalarca vurguladık. Bu doğrultuda Osmanlı dervişlerine duyulan sempati, hoşgörü kültürünü arttırdığını ifade edebiliriz.
Evliya Çelebi örneği aklıma geliyor bu noktada. Arnavutluk seyahatinde Kruja civarlarında bir Bektaşi teknesinde Hristiyan köylerinin de ortak bahar şenliği yaptığını kaydetmiştir. Evliya Çelebi, dervişler misafire ve yolcuya kapı kapanmaz ilkesiyle orada herkesi kucakladığını anlatır. Ayrıca Arnavutlar arasında Sarı Saltuk'un haç işareti taşıyan bir dervişle selamlaştığı efsanelerle dilden dile aktarılmıştır. Bu yerel efsanelerin derviş hikayeleriyle nasıl harmanlandığını göz önünde alacak olursak, sadece Arnavutluk'ta değil, Bosna'da da Bogomil kökenli topluluklarda, Katolik Macar aristokrasisinde benzer şeylerin olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla Osmanlı idaresine daha sıcak bakılma tutumun kaynağını bu şekilde açıklamak mümkün.
İlker, burada kısa bir ek yapmak istiyorum bu tarikatların ekonomik boyutları ile ilgili. Tarikatlar aynı zamanda bölgede loja teşkilatına benzer örgütlenmeler yaratmışlardır. Bazı halveti zaviyeleri şehrin zanaatkarlarının ahilik modeline yakın disipline yönetmekte, esnaf arasında dayanışmayı da teşvik etmektedir. Özellikle Makedonya ve Selanik gibi kentlerde Bektaşi dervişlerin yönetiminde han veya kervansaraylar kurulduğu, ticaret kervanlarının manevi himayesi alandı, kayıtlarda karşımıza çıkar. Bu dervişler ticaret yolunu da denetliyordu anlamına geliyor. Osmanlı Devleti böylece uç bölgelerde düzen ve istikrarı sürdürmeyi kolaylaştır. Buradan itibaren başka önemli hususa geçelim istersen. Mimari ve kurumsal örgütlenme.
16. yüzyılın görkemli mimari hamlelerinde kuşkusuz Mimar Sinan'ın eli vardır. Kanuni Sultan Süleyman'ın 2. Selim ve 3. Murat'ın dönemlerinde imparatorluğun dört bir köşesinde eserler meydana getiren Mimar Sinan, Rumeli'deki imza eserlerinden birisi de tabii ki Edirne'deki Selimiye Camii'dir. Yaklaşık 1568-1575 yılları arasında inşa edilen bu cami, Sinan'ın mimari dehasını ortaya koyan bir eser olarak Edirne'nin kültürel başkent niteliğini kazanmasını güçlendirmiştir. Evliya Çelebi Selimiye mimarisi için göğe uzanan ince sütunlar adeta semaya dikiş atar şeklinde bir benzetmeyle bu durumu ifade etmiştir. Şehrin ticaret merkezi olan Bedesten çarşılar ve hanlar, hamamlar yine Selimiye çevresinde toplanmıştır. Taner, burada bize Sokollu Mehmet Paşa, Gazi Üstad Bey ve Rüstem Paşa hakkında da biraz bilgi verirsen.
Tabii ki. Öncelikle Osmanlı'nın Balkan kimliğine en büyük katkısı olan devlet adamlarından bazıları da Balkan kökenli olduğunu ifade ederek başlayayım. Sokollu Mehmet Paşa, sadrazamlığı sırasındaki Sokollu Mehmet Paşa'nın Boşnak ya da Sırp olduğu veya rivayet edilir. Drina Nehri üzerindeki Vişkrat Köprüsü'nü takriben 1571 yılı civarında inşa ederek hem Bosna hem de iç Balkanları hem de ticaret yollarını birleştirdiğini biliyoruz. Yine Gazi Üstrev Bey, yani Bosna Vadisi, Saraybosna'yı cami, medrese, hamam, bedesten ve kütüphane gibi yapılarla donatarak şehri neredeyse baştan inşa etmiş. Bugün hala baş çarşı semti bu killerin çekirdeği etrafında yaşar. Yine Hırvat asıllı olduğunu tahmin ettiğimiz Rüstem Paşa, Kanuni döneminde vergi ve maliye reformlarıyla öne çıkmış, Balkan şehirlerindeki kaçakçılığı azaltmak, gümrük noktalarını düzenlemek için icraatları sayesinde ticari güvenliği sağladığını biliyoruz.
Ayrıca şunu da eklemek isterim sana. Dönemin kaynaklarında Sokollu Mehmet Paşa'nın Drina Köprüsü'nü yaptırırken kendi şahsi servetinden de büyük katkılar sağladığı ifade edilir. Dolayısıyla bölgede Sokollu memleketini unutmamış şeklinde bir hürmet göstergesi olarak da yerel halk tarafından devlet siyasetine birleştiren bir örnek olarak karşımıza çıkar. Bunlara ilk olarak Mostar Köprüsü'ne değinmek istiyorum. Yine Mimar Sinan'ın öğrencilerinden Mimar Hayrettin tarafından inşa edilen Mostar Köprüsü 1566 yılında Neretva Nehri üzerinde en zarif mimari örneklerden biri olarak bugün hala yaşamaktadır. Boşnak ve Hırvat mahallelerini birleştiren bir kemer olarak inşa edilmiş. Halk arasında iki yakanın gönül bağı olarak da ifade edilir. Ayrıca Eflak ve Boğdan taraflarında inşa edilen kaleler, Tuna boyunca Nibolu, Vidin gibi stratejik merkezlerin surları, Osmanlı'nın bayındırlık ve güvenlik anlayışını yansıtan eserlerdir. Kervansaray ve hanların vakıf gelirleriyle desteklenmesiyle bu söz konusu yapılar yerel topluma hizmet de etmektedir. Balkan şehirlerinin uzun süreli bir Osmanlı düzeni içerisinde tutan ana unsurlar arasında sayılmaktadır.
İlker, az önce ismini zikretmeyi unuttuk. Uzun Köprü'nün köprüsü Mimar Müslihattin tarafından yapılmış. 2. Murat döneminin bildiğiniz üzere baş mimarı. Mimar Müslihattin bizim okulumuzun, Trakya Üniversitesi Uzun Köprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nun yerleşkesinin adı olarak da karşımıza çıkıyor. Mimar Müslihattin adı okulumuzun yerleşkesinde yaşatılıyor.
Taner, bu arada Mostar Köprüsü ile ilgili bir şeyler söylemek ister misin?
İlk kez Mostar Köprüsü 400 yıldan fazla zaman ayakta kalmış. Ancak bildiğiniz üzere Bosna İç Savaşı sırasında tahrip edilerek bu köprü Hırvat tankları ateşi neticesinde 1993 yılında yıkılmıştır. Ancak bu köprünün yıkılmasından sonra Türkiye'nin ve özellikle TİKA'nın büyük katkılarıyla beraber köprü tekrardan ihya edilmiş ve 2004 yılında tekrar kullanılmaya başlanmıştır. Yine bu köprüyle ilgili 2005 yılında UNESCO Kültür Mirası eserlerinden biri haline geldiğini hatırlatalım. Oldukça önemli bir eser olarak, Balkanların göz bebeği eserlerden biri olarak, Osmanlı'nın izi olarak o coğrafyada dimdik ayakta durduğunu görüyoruz.
Savaş ve barış dengesini özetleyen bir şeyler söylemek ister misin acaba?
İlker, burada aslında bir kısa birkaç cümleyle özet geçmek doğru olacak. Öncelikle askeri düzlemde zaferler Osmanlı'ya kapı açmış, ancak bu kapının uzun süre açık kalması ve bölgede direnişin sınırlı kalması uzlaşma politikası ve bayındırlık adalet düzeniyle mümkün olmuş ve buna hoşgörülü de ekleyelim. 16. yüzyıla sonuna kadar Balkanların büyük bölümünde özellikle Rodoplar, Makedonya, Bosna, Arnavutluk ve Trakya'da yerel halkın günlük yaşamı vakıf imaretleri, tarikat tekkeleri, çarşı esnaf loncaları etrafında dönüşmüş, peçenek, kuman, miras ve özellikle sarı saltuk menkubeleriyle başlayan Türk unsuruna aşinalık tam anlamıyla kurumsal bir imparatorluk modeline evrildiğini ifade edebilirim bu dönemde.
Kıymetli dinleyiciler, şimdi müzik arasındayız. Sözleri Ali Şevket Öndeseve tarafından derlenen Müzik Muzaffer Sarı Sözen'e ait Funda Arar'ın yorumuyla Bülbülüm Altın Kafes'te türküsüyle sizleri baş başa bırakıyoruz.
Aşıklara yar alır. Ben sana dayanamam yârim, ben sana aldanamam. Ben sana dayanamam yârim, ben sana aldanamam. Ben sana dayanamam yârim, ben sana aldanamam. Ben sana dayanamam yârim, ben sana aldanamam. Ben sana dayanamam yârim, ben sana aldanamam. Ben sana dayanamam yârim, ben sana aldanamam.
Kıymetli dinleyiciler, bu haftalık bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta Orta Asya'dan Balkanlara Türk Dünyası başlıklı programımızla tekrar sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın.
Eser kalın.
Orta Asya'dan Balkanlara Türk Dünyası.